Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Evet. Kardeşler, bu oyuna çıktığımızda sanki yani çok kolaymış gibi burada bir şeyler sunuyoruz. Ama inanın ki hem Recep kardeşin dediği gibi elimizden geleni yapıyoruz. Rabbin sözünü anlamaya çalışıyoruz, hazırlamaya çalışıyoruz, size sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki biz de kusursuz değiliz kesinlikle. Onun için hatalarımız da olabilir, bağışlayın. Ama emin olun Rab için ve buradaki kardeşler için en iyisini yapmaya çalışıyoruz yeteneklerimize göre. Her zamanki gibi heyecanlıyım ama ya size kolay bir soruyla başlamak istiyorum. Kendi yüreğimiz için sorumluluk taşıyor. Kendi yüreğimiz için kim sorumluluk taşıyor? Kim? Tabii ki. Her birimiz kendi yüreği için sorumluluk taşımak zorundadır. Başkası bizim yüreğimiz için sorumluluk taşıyamaz. Kesinlikle. Eğer ben yüreğim için sorumluluk taşımak zorundaysam, taşıyorsam, o zaman sormalıyım kendime. Yüreğimde benim ile Rab arasında olan ilişkimde engel olan bir şey var mıdır? Bunu kendime sormalıyım. Rab'le aramızda olan ilişkimizi bozan, ilişkimizi engelleyen bir şey var mıdır? Tabii hepiniz şimdi hayır diyeceksiniz, yok diyeceksiniz. Ama ben eminim vardır. Herkes biliyor var olduğunu. Bazen de benimle Rab aramda olan bazı şeyleri ben göremiyorum. Var olan şeyi göremiyorum. Eğer varsa görmüyorsam, sorumluluğu da ben taşıyorsam ne yapmam gerekir? Demek ki görmüyorsam o zaman görmediğimi belki başka değerli kardeşler etrafınızda görebilir. Onlara soruyor muyum? Onlara kulak veriyor muyum? Bu akşam şöyle bir konuya değineceğim. Düşünün bir yürek araştırma turuna çıkıyoruz. Ya herkes düşünsün, ben o konuda ne yapardım, nasıl düşünürdüm, nasıl hareket ederdim. Şunu söyleyebilirim. İki sorun var, iki sorun görüyorum. Her birimizin yüreğinde. Birincisi, iyi olan azalıyor. Gittikçe geri gidiyor yüreğimizde. Bunu görüyorum. İkincisi, kötü olan çoğalıyor. İyi olan azalıyor. Niçin? Rahatlığımızdan dolayı uyumaya başlıyoruz. Kötülük çoğalıyor. Niçin? Çünkü kötülük yapmak için bir şey yapmamıza gerek yok. Tembelleştik mi? Kendinden gelen bir şeydir kardeşler. Paulus Romalılar 7:19'da 7. bölüm ayet 19'da şöyle diyordu. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum diye okuyoruz. Şimdi ama biz biliyoruz, iyi olanı bilip yapmamak günahtır. Her iki tutum da burada yanlıştır, günahlıdır. Süleyman'ın Özdeyişleri 4 ayet 23'te şunu okuyoruz. Her şeyden önce de yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Demek ki yüreğimiz ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Şimdi her iki tutum yanlış olduğunu söylüyoruz. Söyledik. Günahlı olduğunu söylüyoruz. Ama ilk önce günah nedir? E kime karşı günah işliyoruz? İnsanlara karşı ve kendimize karşı günah işliyoruz. Ve bu kötüdür. Ama anlamamız gereken başka bir gerçek vardır kardeşler. Her işlediğimiz günah ister kendimize ister başkalarına karşı Tanrı'ya karşıdır. Tanrı'ya karşı günah işlemiş oluyoruz. Tanrı'ya karşı baş kaldırıyoruz. Tanrı'ya karşı isyan ediyoruz. Eğer bunu göz önüne tutarsak günah ne derecede korkunç olduğunu anlarız. Tanrı'ya karşı baş kaldırmak, Tanrı'ya karşı isyan etmek demektir. Niçin Tanrı'ya karşı günah işlemiş oluyoruz? Bunu İncil'den bildiğimiz iki olaylara bakalım bir yakından. İlk günah ne zaman işlendi? Buyur. Hı-hı. Var mı başka? İlk günah, evet, şeytanın düşüşü. Hezekiel 28 ayet 15'ten 17'ye kadar şunu okuyoruz. Yaratıldığın günden sende kötülük bulana dek yollarında kusursuzdun. Ticaretinin bolluğundan zorbalıkla doldun ve günah işledin. Bu yüzden kirli bir şey gibi seni Tanrı'nın dağından attım. Yanan taşların arasından kovdum. Ey koruyucu Keruf diye okuyoruz. Güzelliğinden ötürü gurura kapıldın. Görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. Böylece seni yere attım. Kralların önünde seni yüz karası yaptım diye okuyoruz. Ne okuyoruz burada? Gururla, gurur. Ne kadar kötü bir şey olduğunu Tanrı'nın katında görüyoruz kardeşler. Ve ikinci günah işlenen önemli konuya bakarsak, Adem ve Hava, yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Yani gurur insanı Tanrı gibi, yani olma hedefini gösteriyor yani. Gurur. Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. Evet, görebiliyoruz burada net olarak gururun korkunç olduğunu ve Tanrı'ya karşı olduğunu. Tanrı'ya karşı başkaldırmak, Tanrı'ya karşı isyan ve diyebiliriz gurur günahın da bir kaynağıdır. Gurur bir ağacı düşünün, ağacın kökü gibidir. Kardeşler, gurur Tanrı'ya karşı savaşabilir. Ama bunu hiç unutmayın. Asla bu savaşı kazanamaz. Asla. Ve gurur bir imanlının hayatında ister istemez gelişebilir. Ve Tanrı'yla olan ilişkimizi olumsuz bir şekilde etkileyebilir kardeşler. Bunu unutmayalım. Ne yazık ki çoğu zaman gururu görmüyoruz. Bazen görmek istemiyoruz. Bazen de gerçekten farkına varmıyoruz. Gurur hakkında konuşmayı sevmeyiz. Çünkü kim söyler ben kendimden gururluyum? Şimdi genelde birisi bize gururlusun dediği zaman tabii ki zorumuza gider. Kaldıramayız. Ve eğer gerçekten gurura karşı da savaşmak istiyorsak çoğu zaman gururu yenmeye, gururun derinliğini araştırmaya vermeyiz kendimizi. Vermeyiz kardeşler. Ama bunu net olarak bilebiliriz ki Tanrı çok, yani gururu çok ciddiye alıyor. Bunu unutmayalım. Çok ciddiye alıyor. Yakup 4 ayet 6'da Tanrı kibirlere karşıdır. Ama alçak gönüllere lütfeder diye okuyoruz. Ve kutsal kitapta çok örnekler gösterebiliriz. Bugünkü konumuz çok önemli bir örnek olabilir gururu daha iyi anlamamız için. Bugün konumuz 2. Tarihler bölüm 26. Başlık olarak Kral Usia'ya bakacağız. Gurur yıkım getirir. Ve Recep kardeşimiz bize 2 Tarihler bölüm 26'yı okuyacak.
Yahuda halkı Amasya'nın yerine 16 yaşındaki oğlu Uzziya'yı kral yaptı. Babası Amasya ölüp atalarına kavuştuktan sonra Uzziya Eylat kentini onarıp Yahuda topraklarına kattı. Uzziya 16 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 52 yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yekolya'ydı. Evet. Babası Amasya gibi Uzziya da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Kendisine Tanrı korkusunu öğreten Zekeriya'nın günlerinde Tanrı'ya yöneldi. Rabbe yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kıldı. Uzziya Filistinlere savaş açtı, Gat-Yavne ve Aşdot'un surlarını yıktırdı. Sonra Aşdot yakınlarında ve Filist bölgesinde kentler kurdu. Filistinlere Gurbaal'da yaşayan Araplara ve Meunlulara karşı Tanrı ona yardım etti. Ama Amonlular Uzziya'ya haraç vermeye başladılar. Gitgide güçlenen Uzziya'nın ünü Mısır sınırına dek ulaştı. Uzziya Yeruşalim'de köşe kapısı, dere kapısı ve surun köşesi üzerinde kuleler kurup bunları sağlamlaştırdı. Şefala'da ve ovada çok sayıda hayvanı olduğundan kırda gözetleme kuleleri yaptırarak birçok sarnıç açtırdı. Dağlık bölgelerde, verimli topraklarda da ırgatları, bağcıları vardı. Çünkü toprağı severdi. Uzziya'nın savaşa hazır bir ordusu vardı. Krallık komutanlarından Hananya'nın denetiminde yazman Yehiel'le görevli Maaseya'nın yaptığı sayımın sonuçlarına göre bu ordu bölük bölük savaşa girerdi. Yiğit savaşçıları yöneten boybaşlarının sayısı 2600'dür. Bunların komutası altında krala yardım etmek için düşmanla yiğitçe savaşacak 307.500 askerden oluşan bir ordu vardı. Uzziya bütün ordu için kalkan, mızrak, miğfer, zırh, yay, sapan taşı sağladı. Yeruşalim'de becerikli adamlarca tasarlanmış gereçler yaptırdı. Okları, büyük taşları fırlatmak için bu gereçleri kulelere ve köşelere yerleştirdi. Uzya'nın ünü uzaklara kadar yayıldı. Çünkü gördüğü olağanüstü yardım sayesinde büyük güce kavuşmuştu. Ne var ki güç verince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı Rab'be ihanet etti. Buhur sunağı üzerinde buhur yakmak için Rabbi tapınağına girdi. Kahin Azarya ile Rabbin yürekli 80 kahini de ardı sıra tapınağa girdiler. Kral Uzziya'ya karşı durarak "Ey Uzziya, Rabbe buhur yakmaya hakkın yok" dediler. Ancak Harun soyundan kutsanmış kahinler buhur yakabilir. Tapınaktan çık. Çünkü sen Rabbe ihanet ettin. Rab Tanrı da seni onurlandırmayacak. Buhur yakmak için elinde buhurdan tutan Uzziya kahinlere öfkelendi. Öfkelenir öfkelenmez de kahinlerin önünde Rabbin tapınağındaki buhur sunağının yanında duran Uzziya'nın alnında deri hastalığı belirdi. Baş kahin Azarya ile öbür kahinler ona bakınca alnında deri hastalığı belirdiğini gördüler. Onu çabucak oradılar. Uzziya da çıkmaya istekliydi. Çünkü Rab onu cezalandırmıştı. Kral Uzziya ölünceye kadar deri hastalığından kurtulamadı. Bu yüzden ayrı bir evde yaşadı ve Rabbin tapınağına sokulmadı. Sarayı ve ülke halkını oğlu Yotam yönetti. Uzziya'nın yaptığı öbür işleri başından sonuna dek Amos oğlu Peygamber Yeşaya yazmıştır. Uzziya ölüp atalarına kavuşunca deri hastalığına yakalandığı için onu atalarının yanına kral mezarlığının ayrı bir yerine gömdüler. Yerine oğlu Yotam kral oldu.
Çok sağ ol Recep kardeş. Bayağı uzun. Onun için güzel sesli olan, güzel Türkçesi olan birisi okusa iyi olur diye düşündüm. Teşekkür ederim.
Gözlük sayesinde okuduk.
Ya. Evet. İlginç bir kral Uzziya. Kral Uzziya'ya gelmeden önce bir babasına bakalım kısaca. Kral Amatsya Uzziya'nın babasıydı diye okuyoruz. Ve Amatsya 25 yaşında kral oldu. Bir bölüm öncesinde okuyoruz. Ve krallığı 29 yıl sürdü. Şimdi niye buna değiniyorum? Çünkü burada bizim bölgelerde özellikle bir noktaya değinmek istiyorum. İkinci tarihler 25, 3 ve 4. ayette şunu okuyoruz. Krallığını güçlendirdikten sonra babasını öldüren görevlileri öldürttü diye okuyoruz. Uzziya'nın babası. Ancak Musa'nın kitabındaki yasaya uyarak çocuklarını öldürtmedi. Çünkü Rab ne babalar çocukların günahlardan ötürü öldürecek ne de çocuklar babaların. Herkes kendi günahı için öldürülecek diye buyurmuştu Rab. Şimdi burada kan davası diyebiliriz. Gurur tabii ki ölç almak ister. Ama bizim yörelerimize baksanız çok önemli buldum ben. Bizim yöreye baktığımız zaman, Türkiye'ye baktığım zaman ne yaparlar? Sordum birkaç kişiye. Ve bundan birkaç yıl önce gerçekten böyle bir şey yaşanmış. Kan davaları olduğu zaman öldüren kişiyi belki öldürmezler. Niye? Çünkü pek fayda etmez onu öldürmek. Yaşlı zaten. Aralarında, ailede, sülalede en değerli olanı seçip öldürelim diyorlar. Öyle yaklaşıyorlar. Şimdi korkunç bir olay yani. Ve şöyle bir olay yaşanmıştı. Biri diğerini öldürmüş. Diğeri sağdır. Adamı öldürmediler. Aralarında en çok sevilen kimdi? 30 yıldan beri köyden çıkmış, Ankara'da öğretmenlik yapıyordu. Ve gidip Ankara'da onu bulup adamın haberi bir şeyden yok, adamı vurmuşlar. Yani bunu gerçekten artık bu da korkunç bir gururdur yani. Korkunç. Ve Rab burada eski anlaşmaya göre nasıl davranılması gerektiğini söylüyor bize. Ama ben bu olayı duyunca gerçekten bayağı bir şoka uğradım yani. En değerli olanı. Niye? Çünkü onları daha çok incitmek için, daha çok acı vermek için. İşte evet, Uziya bakalım. Uziya'nın anlamı Tanrı benim kuvvetimdir. Böyle okuyoruz. Yani Uziya'nın isim olarak anlamı. Şimdi konumuzu 3 noktaya bölmek istiyorum. Birincisi Tanrı'nın yolunda yürümek. Görüyoruz Uziya bunu harika bir şekilde yapıyor. Belli bir noktaya kadar. İkinci nokta Tanrı'nın bereketini bol bol yaşamak. Bunu da görüyoruz Uziya'nın hayatında. Üçüncüsü Tanrı asla gurura taviz vermez. Gururla paydaşlığı olmaz. Bu üç noktaya değinmek istiyorum. Kral Uziya krallığını başladığı zaman 16 yaşındaydı diye okuyoruz. 52 yıl boyunca krallığı sürdürdü. Nasıl bu kadar yani bu krallığı 52 yıl bayağı uzun bir süre yani. Ama sürdürebildi. Niye? Çünkü okuyoruz Uziya Rabbin gözünde doğru olanı yapıyordu. Yaptı. Kendisine Tanrı korkusunu öğreten Zekeriya'nın günlerinde Tanrı'ya yöneldiği, Rab'be yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kıldı diye okuyoruz. Tanrı'ya nasıl yönelebiliriz kardeşler? Tanrı'nın yolunda nasıl yürüyebiliriz? Tanrı'nın gözünde nasıl doğru olanı yapabiliriz? Bunları yapmadan önce bir adım atmalıyız. Önemli bir adım. Hepimiz biliyor. Tövbe etmemiz gerekiyor. Bütün yüreğimizle İsa Mesih'e iman etmeliyiz. Onun bizim için hazırladığı gerçekten o yoldan gitmeyi kabul etmeliyiz. Onu kurtarıcımız ve Rabbimiz olarak kabul etmek zorundayız. Bunu yapmıyorsak nasıl yönelebiliriz, nasıl yolunda yürüyebiliriz diye hiç düşünmemize bile gerek yok kardeşler. Birinci Petrus 1 bölüm 2 ayet 1 ve 2'de çok benim için değerli iki ayetlerdir. Diyor ki bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinden sıyırıp atın. Yani bunu biz yapmak zorundayız. Bunu başkalarına bırakamayız. Biz yapmak zorundayız. Ve ikinci ayet daha güzel. Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Şimdi birinci ayet kötülüğü, hileyi, ikiyüzlüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinden sıyırıp atın diye okuduk. Ya biz bunları hemen radikal bir şekilde öldürürüz. Gerçekten sıyırıp atarız. Veya emin olun onlar bizi öldürecek. Ve öldürüp sıyırıp atmak yetmiyor kardeşler. Bunu yaptıktan sonra bir şeyler de giyinmeliyiz. İsa Mesih'i giyinmeliyiz. Birinci Yuhanna 1:9'da şunu görüyoruz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır diye okuyoruz. Şimdi biz imanlı olarak bir gerçek var ve bu gerçeği ya kabul etmek istemiyoruz, ya düşünmüyoruz veya da kendimizi layık görmüyoruz. Bunu 1. Korintliler bölüm 6 ayet 9'da görüyoruz. Günahkarların Tanrı egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne de oğlancılar, ne hırsızlar, ne aç gözlüler, ne ayaşlar, ne sövücüler, ne soyguncular yer almayacaktır Tanrı'nın egemenliğinde. Ama şimdi geliyor. Bazılarınız öyleydiniz. Biz önceden böyleydik. Ama şimdi kabul etmemiz gereken bir olay var. Eğer gerçekten Rab İsa Mesih'e iman ediyorsak, onun yolunda yürümeye karar vermişsek, onu kabul etmişsek. Diyor ki bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız, kutsal kılındınız. Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız. Kendi yaşama baktığım zaman ben bunları sık sık unuturum. Yıkandınız diyor. Kutsal kılındınız, aklandınız diyor. Biz bunlara sahibiz. İman eden herkes, yürekten iman eden herkes, kutsal ruhu alan herkes buna sahiptir. Bizim bunların ardından artık koşmaya gerek yoktur. Emin olabiliriz. Çünkü bunlar Rab İsa Mesih'in aracılığıyla çarmıkta gelişti. O bizim için her şeyi ödedi. Ve başlayalım buna gerçekten %100 doğru olduğuna şüphe duymadan inanmaya ve bununla böbürlenmek değil ama buna dayanarak sevinç içinde yaşayalım kardeşler. Biz hep kafayı takıyoruz. Defalarca vurgulandı burada. Başka insanların imana gelmesi. Ali abi de ama az önce bir şey dedi. Güzel. İlk önce biz anlamalıyız, yaşamalıyız, görmeleri gerekiyor. Ondan sonra da sözü vermeliyiz. Yani insanlar bizim hayatımıza bakıyor. Biz İsa Mesih'i kendi hayatımızda yüceltmek zorundayız. Bunu yapmasak kendimize sormamıza gerek yok. Niye kiliselerimiz bu kadar boş? Niye kimse gelmiyor? Tabii gelmemelerinin nedeni de başka da olabilir ama biz olmayalım. Biz olmayalım. Ve düşünün insanlar bize bakarak karar veriyorlar ve biz sorumluluğumuzu bilmiyoruz, yerine getirmiyoruz. Ve bu kişiler belki o yüzden ne sözü duyuyorlar, ne söz onlara konuşabiliyor, ne de onlar adım atabiliyorlar. Evet, Uziya da Rabbin gözüne doğru olanı yaptı. Kendisine Tanrı korkusunu öğreten Zekerya'nın günlerinde Tanrı'ya yöneldi. Rabbe yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kıldı diye okuyoruz. Ne güzel değil mi? Birinci mezmuru biliyorsunuz. Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerine derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarında dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. Uziya'nın yaşamına baktığımız zaman, ilk bölümüne diyelim, böyleydi. Rab onunla birlikteydi. Ve Rab onunla birlikte olduğu için, Rabbin yolunda yürüdüğü için, ikinci noktaya baksak, Tanrı'nın bereketini bol bol yaşamak. Ve görüyoruz, o bunu bol bol yaşadı. Rab'be yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kırdı. Ne yaptı? Nasıl Rab onu bol bol bereketledi? Savaşa girdi. Filistlerle, Araplarla, Meunlularla karşı savaştı. Ve Rabbin gücüyle diyoruz, okuyoruz. Onları yok etti. Yendi. Bir sürü hayvanları vardı. Dağlık bölge, verimli toprakları, ırgatları vardı. Ve o zaman için çok güçlü bir ordusu vardı. 2600 yiğit savaşçıları vardı. Ve toplam 307.500 askerden oluşan bir ordu vardı. Ve bunun dışında da çok yetenekliydi. Yani aklı çalışıyordu. Zekiydi yani. Ve okuyoruz. Uziya'nın ünü uzaklara kadar yayıldı. Çünkü gördüğü olağanüstü yardım. Kimden gördü? Rab'den gördü. Sayesinde büyük güce kavuştu diye okuyoruz. Şimdi düşünün. Böyle bir kişi daha ne isteyebilir Tanrı'dan? Ne isteyebilir? Tanrı'nın yolunda yürüyor. Tanrı'nın bereketini görüyor. Ne isteyebilir? Biraz yüreklerimize bakalım. Bizler ne isteyebiliriz bu durumda olursak? Uziya'nın hayatı burada bitmiş olsaydı, o dönemin kralları arasında belki en iyilerinden biri olurdu. O dönemin. Yüreği sağlam bir kral. Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Eğer hayatı orada bitmiş olsaydı. Ama bitmedi. Hayatı devam ediyor. Ve şimdi asıl noktaya gelelim. Üçüncü noktaya bakacağız. Tanrı asla gurura taviz vermez. Gururla paylaşlığı olmaz. Bunu unutmayalım. Okuyoruz. Ne var ki güçlenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı Rab'be ihanet etti. Buhur sunağı üzerinde buhur yakmak için Rabbin tapınağına girdi. Kain Azarya ile Rabbin yürekli 80 kaini de ardı sıra tapınağa girdiler. Düşünün, kral bu kadar güçlü tapınağa gidiyor ve kain Azarya ve 80 yürekli kain peşinden gidiyorlar. Yasak da onun oraya gitmesi. Kain der diyebilirdi. Biz karışmıyoruz. Tanrı biliyor ne kadar kutsal olduğu buranın. O buyrukları verdi. O onu cezalandırsın. Ama yok. Onlar kendilerini sorumlu hissettiler. Bir şeyler yapmak için. Ve yürekli 80 kain de ardısıyla tapınağa gidiyor. Ve o krala karşı, güçlü krala karşı durarak "Ey Uzia, Rabbe buğur yakmaya hakkın yok" dediler. Ancak Harun soyundan kutsanmış kainler buğur yakabilir. Tapınaktan çık, çünkü Rab, çünkü sen Rab'be ihanet ettin. Rab Tanrı da seni onurlandırmayacak diye okuyoruz. Ama o ne yapıyor? Öfkelenmeye başlıyor. Öfkelenmeye başlıyor ve buğru elinden bırakmıyor. Tam tersine öfkeleniyor ve buğru yapmak istiyor aslında. Ama burada yine görüyoruz. Tanrı onu hemen cezalandırmıyor. Biraz sonra bakacağız. Ve ne oluyor? Tanrı onu hiç kainlere bırakmadan kendisi cezalandırıyor. Şimdi düşünelim, böyle biri nasıl bu gurura kapılabilir? Büyük savaşlar kazanan, Rab kendisiyle olan, toplulukta dindar görünen, akıllı, zeki ve başarılı biriydi dedik. Örnek bir kişiydi toplumu için. Örnek bir kraldı. Ama birdenbire 180 derece yön değiştiriyor burada. Yürek tutumuna bakın. Hayatın en parlak döneminde, korkunç bir gurura kapılıyor. Ve bu gurur onun yıkımı oluyor aynı zamanda. Rabbin işi için artık kullanmayacak duruma geliyor. Şimdi düşünelim. Siz ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Uzia nasıl bu yanlış, bu hatayı yapabilir? Nasıl bu gurura kapılabilir? Ne düşünüyorsunuz? Cevap verebilirsiniz.
Sefuylu oldu. Aynı şeyi görmek için de. Aynı kendisini görmek için. Kendisinden büyük olmadı.
Tamam da ama az önce dedik. Ne dedik? 52 yıl boyunca krallık yaptı. Aslında tapınağın kurallarını çok iyi bilen birisiydi. İmkansız yani bilmemek. Buyur. Evet. Başka?
Ben ne işle başardım? Bak diye kendi kendine kurulandım.
Kendisinden yani büyük olmadığı
kendi yüreği
aldatmadım. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi bir 5. ayete geri gidelim. Kendisine Tanrı korkusunu öğreten Zekeriya'nın günlerinde Tanrı'ya yöneldi diye okuyoruz. Almanca'da "Solange Zacharia lebte, der ihn zur Gottesfurcht anhielt." Yani yaşadığı sürece, Rabbe yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kıldı. Ne anlıyoruz burada? Şimdi çok genç zamanda kral oldu. Zekeriya onun için bir baba gibiydi. Ona her konuda yardım ederdi diye okuyoruz, biliyoruz. Kendisi de özellikle Tanrı korkusunu öğretiyordu. Daima Tanrı'nın yolunda yürümesine yardım ederdi. Zekeriya yaşadığı sürece bir sorun yoktu. Zekeriya öldükten sonra sorunlar başladı. Tanrı'ya diyebiliriz, sadece Zekeriya'nın yaşadığı sürece Tanrı'ya bağlıydı. Tanrı'yı görüyordu. Şimdi bu bize Uzia hakkında ne söylüyor? Uzia'nın Tanrı'ya inancı yok muydu? Tanrı onun üzerine yağdırdığı bereket ona iman sağlamadı mı? O sadece Zekeriya imanına güvenerek mi Tanrı'ya yaklaşıyordu? Tanrı'yı yaşıyordu. Başkasının imanı arkasında saklanarak mı Tanrı'yı hoşnut ediyordu? Biraz düşünelim. Bugün böyle durumlar yaşıyor muyuz kardeşler? İnsanların üzerimizde etkisi var mı? Küçük bir çocuğu nasıl alıp elinden tutup yürümeyi öğretiyorsak, imanlı kardeşler de öyle. İmana geldikleri zaman değerli kardeşler ellerinden tutup onlara Tanrı'nın yoluna gelişmeyi öğretiyorlar. Ama bazen bir zaman geliyor, bu değerli kardeşler aramızdan ayrılıyorlar. İster başka bir şehire taşınsınlar, ister yaşamını kaybetseler, aramızdan ayrılıyorlar. Ve biliyoruz, bu durumlar çok üzücüdür. Ama üzücü olan aslında bu kişilerin tutumudur. Bu kişiler İsa Mesih'in bir ilişki içine yaşamıyorlardı demek ki önceden. Eğer sadece bir kardeşe bakarak, bir kardeşin harika bir imanda yüzüne bakarak onlarla birlikte gidiyorsa ama kendisi bir ilişki kurmuyorsa çok üzücü bir durum bu. Şimdi biz insanlara mı güveniyoruz? Tanrı'ya mı güveniyoruz? İnsanlara mı bel bağlıyoruz yoksa Tanrı'ya mı? Bunu yeni antlaşmada da bir örnekle, bir benzetmeyle çok iyi görüyoruz. Biliyorsunuz hepiniz 10 kız benzetmesini. Matta 25 ayet 1'den 12'ye kadar okumayacağım, korkmayın. Zaman ilerledi zaten. Ama kısaca değineyim. Her zaman bu 5 akıllı ve 5 akılsız kız her zaman beraberlerdi. Her birinin kandili vardı. Birlikte güveyi karşılamaya çıktılar. Hem akıllar hem akılsızlar uykuya daldılar. Ve dişe bakarsak akıllar ve akılsızların bir ayrı farkları yoktu. Ama güveyi gecikince akılsızlar çok zavallı duruma düştüler. Kendileri şu sözü kullandılar: kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin. İşte değerli kardeşler, bu birazcık Uzia'nın sanki hayatına benzeyen bir durumdur. Dıştan her şey çok güzel görünür ama içe baktığımız zaman eksik görüyoruz. İşte bu yeterli değildir. Başkası için imanlı görünmek veya bir imanı sürdürmek yeterli değildir. Başka imanlarla bir araya gelmek çok önemlidir. Biz bunu biliyoruz. Bu aynı zamanda Rabbin buyruğudur yani. Ama her zaman burada kardeşler, değerli kardeşlerin söylediği gibi biz kendimizi geliştirmeliyiz. Rabbin sözüyle kendimizi doyurmalıyız. İsa Mesih'e bağlanmalıyız. İsa Mesih ile samimi bir ilişkide bulunmalıyız kardeşler. Ama Tanrı'nın karakterini de biraz burada görüyoruz. Tanrı Uziya'nın yüreğini çok iyi biliyordu. Öyle değil mi? Kesinlikle çok iyi biliyordur. Ama sabırlıydı. Uziya'nın yüreğini biliyordu. Ama her şeye rağmen ona uzun bir süre o fırsatı sağladı. Gerçekten iman etmeye, gerçekten ona bel bağlamaya, gerçekten onunla bir ilişkiye girmeyi. Ama her şeye rağmen Tanrı yüreği bildiği halde Rabbe yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kıldı. Görüyoruz yani Rab yıkmıyor, öldürmüyor. Bize fırsat sağlıyor kardeşler. Ve okuyoruz. Ne var ki güçlenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı Rab'be ihanet etti. Demek ki Rab bize çok fırsatlar sağlıyor kardeşler. Ama burada artık sonu geldi. Uziya'ya olan sabrı. Ona karşı ihanet etti. Ama şimdi düşünebiliriz. Niçin bu süre içinde Tanrı onu bereketliyordu? Onunla birlikte oluyordu. Çünkü o sürece, o 52 yıl süresinde Tanrı'ya alçak gönüllü bir şekilde yaklaşıyordu. Çünkü Zekeriya bunu ona o şekilde öğretmişti. Ama sonra alçak gönüllülük yerine neyi seçti? Gururu seçti. Bakmayın şimdi sadece biz burada Uziya'yı kötülemek için onun hayatına bakmıyoruz. Bizim amacımız biziz. Uziya değil. Şimdi sizce Uziya bu gurura kapanmanın aniden mi oldu? Birdenbire mi oldu? Hayır, bence yavaş yavaş bu gelişti. Çünkü biri 52 yıl boyunca tanıdığı birine hizmet ediyorsa, onun yolunda yürüyorsa, onun bereketini görüyorsa bugüne yarına öyle korkunç bir yanlış yapmaz. Bu zamanıyla gelişti diyorum. Çünkü çok bereket görmüştü. Ama bereket gördüğü için de berekete alışmıştı. Berekete alışmıştı. Ve Tanrı'dan gelen bu bereket, Tanrı'dan gelen bu desteği artık görmemez oldu. Bu başarı kendisinden kaynaklandığını düşünmeye başladı. Gurur Tanrı'ya olan bakış açımızı değiştiriyor kardeşler. Gurur övgüyü Tanrı'ya sunmaktan vazgeçer. Övgüyü kendisine sunar. Gurur hep merkezde olmak ister. Gurur kendi arzularını, isteklerini Tanrı'nın ikisinin üstünde tutar. Dediğim gibi 52 yıl boyunca bu krallığı sürdürdü. Her şeyi bilmek zorundaydı. Ama yine de Rabbin tapınağına girdi. Oraya ancak biliyoruz Harun'un soyundan kutsanmış kahinler bur yakabiliyordu. Sadece kutsanmış bir insan Rabbin tapınağına girebiliyordu. insanlar giremiyordu. Şimdi kutsal yere girmek için bir aracıya ihtiyaçları vardı insanların o dönemde. Aynı şekilde bizim de bir aracıya ihtiyacımız var kardeşler. Bizim de kurtuluşumuz için, kurtulmamız için, aklanmamız için İsa Mesih'e ihtiyacımız var. Ve aynı şekilde Harun'un soyundan kutsanmış kâhinler insanla Tanrı arasında bir aracıydı o zamanlar. Ama Uzziya öyle bir gurura kapandı ki bu aracıyı kabul etmedi artık. Kendisi direktmen gururlu, kibirli tutumuyla Tanrı'nın tapınağına girmek istedi. Şimdi bir aracıdan söz ettik. Benim ta okuldan tanıdığım bir arkadaşım var. Sultan. Erkektir ama. İsmi Sultan ama erkektir. Şimdi geçen de bundan 1,5 ay önce onunla buluştuk. Arasında buluşuruz. Bayağı konuştuk yani. İncil hakkında. İsa Mesih hakkında. Ve konuşmamızın sonunda bana şöyle dedi. Söylediğin her şeye katılıyorum. Seninle aynı yolda yürümekten hiç çekinmem. Gerçekten buna inanıyorum yani yürekten söyledi. Ama dedi, ama işte İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olduğuna ve kurtuluş sadece İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşeceğine inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum. İsa'yı seviyorum peygamber olarak ama onun sayesinde kurtulacağım Tanrı'nın oğlu olduğuna ve tek yol İsa olduğuna inanmak istemiyorum. Ama biz biliyoruz günahlarımız da günahlı varlıklar olarak aracı olmadan imkanı yok. Tanrı'ya ulaşamayız kardeşler. Tanrı'ya gidemeyiz. İşte Uzziya bunu denedi. Ve bunu denediği halde az önce dediğim gibi Rab ona yine de o tapınakta fırsat sağladı. Tövbe etmesi için. Bir an önce yanlış yaptığını uyanması için ama uyanmadı. O günahı işledi. Şimdi gurur her zaman ne pahasına olursa olsun kavga ederse yenme peşindedir. Değerli bir dostunu kaybetse bile. Her zaman gurur kavgayı, tartışmayı yani zaferle çıkma peşindedir. Kimi üzerse üzsün, kimi kırarsa kırsın. İşte gurur insanı bu şekilde kör eder. Bugün Paulus'tan da söz edildi. O da Tanrı gözünde doğru yaptığını sanıyordu. Ve aklıma geldi de kör dedik de gerçekten gurur insanı kör ediyor. Ve o da kör oldu. Ondan sonra Tanrı gözlerini açtı. Uzziya o noktada tamamıyla günahın kölesi olmuştu. Bir yerde okudum, günahın 5 parmağı vardır. 2 parmağı kulakları kapatıyor. Ki bize olan mesajları ya duymayalım diye. Diğer 2 parmak her birini gözlerimizin üzerine koyar. Ki yolculuk nereye gideceğini görmeyelim diye. Bir parmağını da ağzımızın üstüne koyuyor. Konuşmayalım diye. Sadece günahlı, gururlu sözler çıkarırsak ağzımızdan parmağı kaldırır. Ama iyi düşünceler geldi mi hemen kapatmaya çalışır gurur. Ve Rabbin buyrukları ciddi almadığı için korkunç sonucu görüyoruz Uziya'nın hayatında. Rab çok merhametli davrandı. Ama gerçekten çok merhametli davrandı. Aslında Uziya'nın orada hemen ölmesi gerekiyordu. Ali abi eşlerin içlerinde Hana ile Safira'yı söyledi ya. Tabii ki o kilisenin başlangıcıydı. Benim için iyi oldu yani onu duymak. Rab orada kusursuz, güzel bir şekilde kilisenin kurulması için. Ama bu günahta aslında Tanrı onu derhal öldürmesi gerekiyordu. Rab ona yine merhamet ediyor. Merhametli davranıyor. Ve bir deri hastalığına okuyoruz, belirliyor onu. Şimdi Uziya o andan sonra artık söyleyecek, yapacağı bir şey kalmamıştı. Kardeşler, gururlu kişiler Tanrı'nın çocuklarına karşı çıkabilirler. Tanrı çocuklarına karşı tartışabilirler. Ama Tanrı konuşmaya başlıyorsa tartışma bitmiştir. Tanrı konuşuyorsa tartışma bitiyor. Ve deri hastalığı çok bulaşıcı bir hastalıktı. Kontrolsüz bir şekilde dağılabiliyordu. İşte günah da, gurur da aynı şekilde bulaşıcıdır. Kontrolsüz bir şekilde insanların hayatını, yüreğini zehirliyor. Şimdi yanılmıyorsam bunu okudum bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Baş kainlerin başlarında bir levha var. Tanrı'nın kutsalı diye taşırlar onu. Tanrı'nın kutsalı. Ve Uziya'nın alnında deri hastalığı belirdi diye okuyoruz. İşte kutsalla günah, kutsal kılmışla günahın arasındaki farkı görebiliyoruz kardeşler. Evet, sona gelmek istiyorum. Gurur Uziya'nın hayatını nasıl değiştirdiğini okuduk, gördük. Üstüne durduk biraz. Belki biraz uzundu ama iyi oldu en azından. Şimdi gurur, yüreğimizi kirleten, mahveden tutumlardan biridir. Bunu unutmayalım. Gurur eşittir günah. Gurur sabırlı değildir. Şefkatli değildir. Kıskanır, övünür, böbürlenir, çok kaba davranır. Tek kendi çıkarını arar, başkasını düşünmez. Kötülüğün hesabını sorar. Haksızlığa sevinir. Hiçbir şeye katlanmaz ve hiçbir şeye de inanmaz kardeşler. Gururun tam tersi alçak gönüllüktür. Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder diye okuyoruz. Eğer bugün gururun hakkında hiçbir şey beraberinize götürmüyorsanız da gururun Tanrı'ya karşı başkaldırı demektir. Gurur Tanrı'ya karşı isyan demektir. Gurur yüreğimizi tamamıyla yok eder. Süleyman'ın özdeyişleri bölüm 8 ayet 13 ve 14'te şunu okuruz. Rab'den korkmak, korkmak kötülükten nefret etmek demektir. Kibirden, küstahlıktan, kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim diyor Rab. Öğüt ve sağlam karar bana özgüdür diyor. Akıl ve güç kaynağı benim diyor. Ve son olarak mezmur bölümden mezmur 51 ayet 10'dan kapatmak istiyorum. Şunu okuyoruz. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Rab her birimizi bereket etsin kardeşler. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde'de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.